Ayrım 29, sayfa 372, Kahire olayı, Olen Steinhauer. Kaos birden büyüyen iş yüküyle birleşince ikide bir de tansiyonunu ölçen Ömer'i yormaktan başka işe yaramıyordu. Evde de huzur bulamıyordu. Çünkü boğucu bir paranoya Fuad'ı ele geçirmişti. ''Şu adamları görüyor musun? Sokak lambasının altında. 3 saattir oradalar Ömer. Saçlarının uzunluğuna bak. İntikam alıyorlar. Silahın nerede?'' Sözleri paranoyasından kaynaklanıyor olsa da endişelenmek de haklıydı. İşe gidiş gelişleri, öfkeli devrimcilerin kurduğu düzensiz kontrol noktalarında sık sık duraksıyordu. Tüm bunlar olurken Cibril Aziz'i nasıl düşünecekti? Komşu Libya'da 17 Şubat'ta öfke günü meydana geldiğinde onu anımsayabilirdi. Ancak o benzersiz halk muhalefeti yalnızca misafir odalarında uyuyan ve karısının sevdiği genç adamın şöyle bir aklından geçmesine neden olmuştu. Bu nedenle 22 Şubat gece yarısından az önce çalan telefona uzandığında yastığı anımsayamadığı bir kabustan ıslanmış, kiminle konuştuğunu fark etmesi için kısa bir süre geçti. ''Ömer, benim, Cibril.'' Ömer yataktan çıktı, yalın ayak yavaşça odadan çıkarken fısıldadı. ''Cibril, benim.'' Mutfağa doğru devam edip ışığı açarken ''Neredesin?'' diye sordu. İç çamaşırlarıylaydı. Soğuğu hissetti ama içeri gidip bornozunu almak istemedi. Fuad dayı uyandırmak istemedi. ''Burada mısın?'' ''Hayır.'' dedi Cibril. Sonra duraksa da Atlantik ötesinden bir sessizlik geldi ardından. Sonra Cibril, ''Bunu yapıyorlar Ömer.'' ''Ne?'' ''Stumbler, bunu yapıyorlar.'' 2 yıl öncesinin anılarına, o gece geç saatlere kadar yaptıkları konuşmalarına dönmesi bir süre aldı. İlk anda Cibril'in huzursuzluğuna pek anlam veremedi. ''Bilgi verdiğin için teşekkürler.'' ''Ömer, dinle, orada saat kaç?'' ''Gece yarısı.'' ''Doğru, doğru, affedersin.'' Ama dikkatle dinle, bunu şimdi yapıyorlar, 5 gün önce değil, anlıyor musun? Sonra kafasında bir ışık yanmış gibi Ömer anladı. Şimdi demek, öfke gününden 5 gün sonra demekti. Yani sokaklarda Libyalı cesetler, yani Libyalı vatandaşların cesetleriyle yumuşatılmış ani rejim değişikliği. Buna inanmakta güçlük çekiyorum dedi nihayet Ömer. Bildiğim kadarıyla bize bir şey söylemediler, ön çalışma yapmadılar. ''Bunu yapmak zorunda değiller Ömer. Bin Ali gitti, mübarek gitti. Kimse bir grup mültecinin sınırdan geçmesini durdurmaya çalışmıyor. Eğer Bin Gazi limanları henüz açılmadıysa çok yakında açılacak.'' Gözlerini kapayarak tüm bunları gözünün önünden geçirmeye çalıştı. Bunu bu kadar kolay yapabilmesi korkutucuydu. Gözlerini açtı, mikrodalga saatinin 12.09 olduğunu gördü. ''Ne yapacaksın?'' Cibril genç bir adamın inancıyla ''Buna bakacağım.'' dedi. ''Budapeşte de bunun hakkında daha fazla şey öğrenebilecek bir adam var. Sanırım yardım edecektir.'' ''Kim?'' diye sordu Ömer. Başı karıncalanıyordu. ''Emmet Kohl, konsolos yardımcısı, Kahire'de çalışıyordu.'' Ömer adamın karısını düşünerek ''Doğru.'' dedi. ''Dünya ne kadar küçüktü.'' ''Benimle Budapeşte de buluşabilecek bazı mültecilere haber gönderdim. Sonra Kahire'ye uçacağım.'' Kendine gelmiş olan Ömer, ''Fuad'a buna sevinecektir.'' dedi. ''Ona söyleme.'' dedi hemen. ''Kimseye söyleme. Henüz kime güveneceğimi bilmiyorum.'' Sessiz kalacağına söz vermişti ama bu gece yarısı yarı uyanıkken verilmiş bir sözdü. Bu nedenle sabah ön kapıdaki güvenlik işlemlerinin saygısızlığına katlanırken konunun üzerinde düşündükten sonra Ali Busiri'nin kapısını çalarak durumu açıklamak üzere oturdu. Busiri öfkelenmiş gözüküyordu ama ''Stumbler'ı zaten biliyoruz.'' dedi. ''Nasıl? Nasıl olur sanıyorsun? Sophie Cole Zora Balasevic'e iletti.'' ''Vallahi Cibril Emmet Kohl'la buluşacak.'' Busiri kaşlarını çattı.
''Neden?''
''Kohl'un güvenilir olduğunu düşünüyor. Tabii karısıyla ilgili hiçbir şey bilmiyor.'' Bu Busiri'yi endişelendirmiş gibiydi. Masasının üzerindeki bazı kağıtlara baktı.
''Ne düşünüyorsun Ömer? Amerikalılar bunu yapacak kadar aptallar mı?''
Ömer öyle olduğunu sanmıyordu ama ''Domuzlar Körfezi'nden sonra kim bilir?'' Dipnot,
Domuzlar Körfezi çıkarması 1961 yılının ABD'nin desteğini arkasına alan sürgün Kübalıların Fidel Castro rejimini yıkmak için gerçekleştirdikleri başarısızlıkla sonuçlanan işgal girişimi.
Musiri gerildi ve kulağını çekiştirdi. Belki de Libyalılar onları kucaklayarak karşılayacaktır.
Başlangıçta
her şey güzeldir, öyle değil mi dedi bu sihri sırıtarak, sonra kendini toparladı.
Bunu paylaştığın için teşekkür ederim Ömer. Eğer tekrar irtibata geçerse haberim olsun.
Cibril 26'sında cumartesi günü tekrar aradı. Kentteydi ve Ömer onunla buluşmak üzere Semiramis'in 6. katına gitti. Fouda'ya bir akşam toplantısına acil bir durum olduğunu söylediğinde karısı ilkin gitmesini engelledi.
Dışarısı karanlık Ömer. Onlar tam yanına gelene kadar fark etmezsin.
Otelin asansöründe yukarı doğru çıkarken karısının kollarına batan parmaklarını hala hissedebiliyordu. Cibril bitkin ve tıraşsız gözüküyordu ama hala evlerine konuk ettikleri oğlandı. Ömer'in yanaklarını öperek Fouda'yı sordu.
Bütün bunlar onun için çok zor olmadı mı?
O güçlüdür diye yalan söyledi Ömer. Evlilik nasıl gidiyor?
Cibril kızardı. Baba olacağım.
Ömer ellerini çırparak tebrik etmek için onu kucakladı. İnaya'ya iyi dileklerimizi ilet, bizi biliyor mu?
Cibril başıyla onayladı, gülümsüyordu. Ona telefon numaranı bile bıraktım, ne olur ne olmaz.
Arabasını beklemeli miyiz?
Cibril başını iki yana salladı, yalnızca bir numara istedi, benim için endişeleniyor.
Bunu seni sevdiği için yapıyor.
Bir süre sonra Cibril'in gülümsemesi kayboldu. Yatağın kenarına otururken Ömer'e eliyle sandalyeyi gösterdi.
İçeri giriyorum, perşembe.
Ömer bunu bekliyordu. Yardıma ihtiyacın var mı?
Cibril başını iki yana salladı.
Emmet Cole ne dedi?
Cibril gene başını olumsuz anlamda salladı.
Sandığımdan daha fazla aldatılmış, buna inanmıyor.
Neye inanıyor?
Bunu kimsenin yaptığına inanmıyor. Aksine birinin Stumbler'ı daha başlamadan bitirmeye çalıştığını düşünüyor.
Ama sen buna inanmıyorsun.
Ben verilere inanırım Ömer, görebildiklerime inanırım.
Cibril bir kez daha kaçırılma olaylarını anlattı. O zamandan beri görülmediler hiçbir yerde. Ya Mısır'dalar, ya Tunus'ta, ya da çoktan sınırı geçtiler.
Peki sen ne yapabilirsin? Bağlantılarımın hepsi ortadan kaldırılmadı, bunu biliyorsun. Ayaklanmanın parçası olduklarından eminim. Onlarla yüz yüze görüşmeli ve arkalarını kollamalarını söylemeliyim.
Son haber aldığımda birkaçı Ejde Biye'de görülmüştü.
El Adam'daki bedevimden güncel listeyi alıp sonra onları bulacağım.
Nasıl gideceksin?
Cibril gene kızarır gibi oldu.
Teşkilat bana büyükelçilikten birini veriyor.
Ömer tereddüt etti. Doğru duyduğundan emin olamadı.
CIA sana bir rehber mi veriyor?
Cibril gergin bir ifadeyle başıyla onayladı.
Ömer yavaşça, bu Stumbler'ın arkasında onların olmadığını göstermez mi?
Aynı çelişki üzerine düşünmüş olan Cibril, onların bunun arkasında değillermiş gibi gözükmeye çalıştığını gösterir.
Ömer elini kaldırdı. Dur, işverenlerin hakkında konuşuyorsun. İçeri girmene yardım ediyorlar. Neler oluyor?
Bilmiyorlar ama onlar da verileri gördüler ve başka birinin Stumbler'ı ele geçirmiş olmasından endişeleniyorlar.
Endişelerinin El-Kaide'nin Libya'yı ele geçirmek için bunu kullanması olduğunu iddia ediyorlar.
Stumbler planlarının Sophie Cole'dan Zora Balasevic'e, oradan da kendi ofisine gelişini düşünen Ömer, belki El-Kaide değil ama başka biri planları ele geçirmiş olabilir.
Bilgi sızar, bunu biliyorsun.
Stumbler'ı Mısır mı yürütüyor?
Ömer kısa bir süre düşündü. Bu sihri planı muhtemelen yukarıya iletmişti. Ama yeni askeri liderlerinin Libya devrimini idare etme olasılığı neydi? Kendi ülkelerini güçlükle kontrol ediyorlardı.
Hayır dedi.
Doğru diye katıldı Cibril. Tunus'un da bunu başaracak kaynağı yok.
Öyleyse bunu Amerika'nın yaptığından eminsin.
Başka bir seçenek göremiyorum.
Gene de kendini onların ellerine bırakıyorsun dedi Ömer. Seni öldürecekler.
Öldürmeyecekler dedi Cibril başını sallayarak. Bağlantılarımı ele geçirmeden önce yapmazlar.
Bunu onlara vermedin mi?
Neden Virginia'ya geri gönderildiğimi sandın?
Açığa çıkmıştın.
Belki ama Langley'in asıl istediği bağlantılarımdı. Böylece başka biri bunu devralabilirdi.
Neden diye başladı Ömer. Bu itaatsizliğe şaşırmıştı. Neden bunu onlara vermedin?
Adamlarımdan 11'i öldürüldü. Hala onların nasıl açığa çıktığını bilmiyorum. Ve isimlerini teşkilat gibi büyük bir bürokrasi ile paylaşmaya niyetim yoktu. İnsanları rahat bırakmak istedim.
Kendini de rahat ettirdin. 6 yıl sonra geri geliyorsun. Olayların arasında zamanla bir bağ kurmak her şeyi bir perspektife oturtuyordu. İki adam da kısa bir süre sustu. Ömer, onlara bağlantılarını vaat ettin mi?
Gülümsedi. Tabii ki ama onları teslim etmeyeceğim. İsimlerini Libya'daki bir bağlantıma bıraktığım bir defterde tuttum. Yalnızca ben ulaşabilirim. Langley deftere sahip olmadığı sürece emniyetteyim.
Umalım da ele geçirmesinler.
Aynen.
Ve umalım ki Libyalı dostların sana kucak açsınlar.
Cibril omzunu silkti. En büyük umutla diye sürdürdü Ömer, bunun hızlı ve güvenli bir yolculuk olması ve senin bir an önce eşine ve çocuğuna dönmen.
Cibril başıyla onayladı.
İnşallah.
Üçüncü kısım. Semiramis'ten sonra Busiri'yi arayarak büyükelçilikler ve yabancıların yanı sıra varlıklı Mısırlılarla dolu lüks bir semt olan Maadi'deki gösterişli villasına gitti. Ömer'in Gize'nin baş döndüren karmaşasındaki evinden farklı olarak burası sakindi. 5 dakika geçti, sonra Busiri ön kapıdan çıkarak kuru çimleri geçti. Üzerinde o gün ofiste giydiği takım vardı ama kravatsızdı. Yolcu kapısını açarak bindi, sabırsızlığını saklayamayarak.
''Geç oldu Ömer'' dedi.
Ömer ona Cibril'in planlarını detaylarıyla anlattı.
''Yani gerçekten bunu Amerika'nın yaptığına mı inanıyor?''
''Evet ama Emmet Cole inanmıyor.''
''Cole neye inanıyor?''
Bunun aksine birinin operasyonu durdurduğunu düşünüyor.
CIA mi?
Ömer omzunu silkti.
Libyalılar. Eğer öyleyse soru şu, Libyalılara kim söyledi?
Bu sihri kaşlarını çattı, bunu düşündü.
Büyükelçiliğin ona bir rehber verdiğini mi söyledin?
Kim olduğunu bilmiyorum ama Mahmut'a onu izlemesini söyleyebilirim.
Hayır dedi bu sihri başını sallayarak. Mahmut'a başka şeyler için ihtiyacımız olacak. Seyide de. Bu yoğun bir hafta olacak. Aziz'i kimin götürdüğünün önemi yok. Önemli olan oraya girmesi.
Bunun peşine düşmeyecek misin diye sordu Ömer.
Yukarı çıkıp amirlerimizle görüşeceğim. Ancak buna inanacaklarını sanmıyorum. İnsanların azmiyle ilgili birkaç kamuoyu açıklaması yapmak dışında. Amerikalılar buraya karışmamaya çalıştılar.
Mübarek onların dostuydu. Kaddafi değil.
Bu sihri bu sanki bildiği bir şey değilmiş gibi başını salladı.
Eh, bir bakalım ne düşünüyorlar. Sonra Ömer'in dizine vurdu. Buna minnettarım.
Görevimi yapıyorum dedi Ömer.
Bu sihri burnunu çekti. Belki ama bu kadar harika bir iş arkadaşı olmak zorunda değildin. Neticede Abdel Suyuti emekli olduğunda benim masama oturmayı bekliyordun.
Bu konu daha önce aralarında konuşulmamıştı. Birileri böyle karar verdi, ben şikayet etmiyorum.
Bu sihri gülümsedi. Bundan kör bir iş biliyorsun. Maaşı berbat ve her gün ofisime girip çıktığını gördüğün o dostlarım var ya, kurtlar hepsi.
Ömer başıyla bu sihrinin villasını çevreleyen duvarları işaret etti. Maaş yeterli gibi görünüyor.
Gülümseyerek zenginle evleneceksin dedi. Kapıyı açarken hızla selam diye ekledi ve ayrıldı.
Bu sihirin bunun önemli olmadığına inanmasına karşın Ömer perşembe günü gün doğmadan evden ayrılarak Semiramis otelin dışındaki bir taksinin arkasında park ederek karanlıkta beklemeye başladı. Saat 4'teki sabah ezanından hemen sonra Cibril lobiden çıkarak eski bir Peugeot'a bindi. İri bir zenci olan sürücü kanını dondurdu. Eğer Amerikalılar Cibril'i öldürmek isteseydi bu boyda bir adam ideal araç olurdu. Arabayla arkalarından giderken ofisi arayarak hasta olduğunu, işe gitmeyeceğini söyleyen bir mesaj bıraktı. Gidecekleri yeri bildiğinden Peugeot'un görebileceği şekilde takip etmesine gerek yoktu. Bu nedenle oldukça geride kaldı.
Yalnızca Alex çölü yolunda onları kaybetmediğinden emin olmak için birkaç kez süratlendi. Sınıra yarı yolda Ali Busiri nasıl olduğunu sormak için aradı. O da burnu tıkalıymış gibi sesini değiştirerek sinüzit sorunundan şikayet etti. Saat 10 sıralarında Peugeot, Mersa Matruh'a dönünce bir an panik yaşadı. Cibril'den burada kurtulacaklardı. Ama kendi benzin göstergesine bakınca gerçeği anladı ve Peugeot benzin aldıktan sonra o da aynısını yaptı. Şehir merkezinde durdular. Adamların ayrıldıklarını görünce şaşırdı. Cibril telefon kulağında ufak bir kafeye yönelirken siyah adam aksi yöne doğru yürüyerek plaj tarafındaki vitrinlere baktı. Neler oluyordu? Kısa bir süre sonra kırmızı kareli poşu takmış bir adam Cibril'in yanına geldi ve konuşmaya başladılar. Adamı tanımıyor olsa da bunun Cibril'in Libyalılarından biri olduğunu, belki de Cibril'in bildiklerine katkı sağlayacak ana bağlantılarının bir dalı olduğunu düşündü. Buluşma kısa sürdü, sonra Cibril ve siyah adam tekrar yola koyuldular. Onları sınırın diğer tarafına kadar takip etmeyi düşündü ama vazgeçti. Yetki ve sorumluluğunun sınırlarına varmıştı. Cibril'in Mısır topraklarından zarar görmeden çıktığından emin olmuştu ve şimdi Kahire'ye dönme vaktiydi. O gece eve vardığında saat 9'u geçiyordu ve bir gece öncesinde de az uyuduğundan artık gerçekten hasta hissediyordu. Seyahatler için çok yaşlanmıştı. Belki entrikalar için de çok yaşlanmıştı. Vücudu artık isyan etmeye başlıyordu. Fuat da nerede olduğunu sordu. Omzunu silkerek karşılık verince kadın sesini yükseltti. Korku onu da etkiliyordu ve bunun acısını çıkartabileceği tek kişi oydu. Tiradının ortasında Ali'ye ne diyebilirdim? Kocasının nerede olduğunu bilmeyen bir kadından karı olmaz. O da herkes gibi bunu biliyor dedi. Ömer ellerini kaldırdı. Bu sihri mi? Tabii ki, burayı arayarak nasıl olduğunu öğrenmek istedi. Neden Ömer'i cep telefonundan aramamıştı? Çünkü Ömer'in umutsuzca fark ettiği üzere hastalık numarasına inanmamıştı. Sabah Ömer bu durumu tamir etmek zorunda kalacaktı. Sonra televizyonda bir şey duydu. Salona giderken Fuada'yı mutfakta bıraktı ve Emmet Koğul'un bir gece önce öldürüldüğünü de o zaman öğrendi. Aynı ürpertiyi gene hissetti. Eğer kendi diplomatlarını öldürmeye göze alıyorlarsa Cibril kimdi ki? Bir hiç. Onu Libya'nın kanunsuz çöllerine götür ve cesedini kumlar tarafından yutulmak üzere orada bırak. Cep telefonunu alarak Busiri'yi aradı. Ömer dedi. Kendini nasıl hissediyorsun?
Yorgun Ali. Bu Emmet Koğul olayı nedir?
Görünüşe göre öldürülmüş.
İpucu var mı?
Bir Arnavut'a ulaşmışlar. Cerç Ahmedi.
Ömer bu ismi bilmiyordu ama bu sihrinin hızlıca yaptığı Ahmedi tarifi basit bir resim çizmeye yetti. Teşkilatın arasına mesafe koymak istediği bir cinayet için kullanabileceği bir adamdı. Her hükümetin kullanmaktan mutlu olacağı bir adamdı.
Amerikan Büyükelçiliği'nin deli gibi bunu araştırdığı söylendi dedi bu sihri.
Ya da öyleymiş gibi yapıyorlar.
Hayır, bence samimiler. Başsağlığı dilemek için Harry Walcott'u aradım. Perişan halde Stanley Bertoldi'nin bir şeyler bulacağını umut ediyor. Bertoldi'nin Bayan Cole'la ilişkisinden haberin var mıydı?
Zora söylemişti.
Ona dikkat edelim dedi bu sihri. Bilgi toz akarları gibi çoğalır ve Bayan Cole'un bize ait olduğunu öğrenmemesini tercih ederiz.
Anlıyorum.
Aslında diye devam etti bu sihri, ona yardım etmek isteyebiliriz. Belki de arkasını kollaması konusunda onu uyarmak isteyebilirsin.
Bu hiç de fena bir fikir değil diye itiraf etti Ömer.
Bir duraksamadan sonra bu sihri, sınırdan sorunsuz geçti mi dedi.
Ne?
Cibril Aziz, otelin dışında bekliyordun.
Gerçeği inkar etmenin faydası yoktu, o da etmedi.
Beni izlettin mi?
Bilgini doğrulatmayacağımı mı sandın?
Sorunsuz vardı.
Bunu duyduğuma sevindim dedi bu sihri. Belki bir dahaki sefere bunu ben sormak zorunda kalmadan söylersin.
Affedersin Ali.
Sabah ofise gitmeden önce Ömer, Amir Nacafi'nin Kasım'daki ölümünden sonra büyükelçilikteki bağlantısı haline gelen Paul Johnson'a şifreli bir mesaj gönderdi.
Paul'ün dairesinin yakınlarındaki Zamale kafede buluştular. Genç, mahmur gözlü Amerikalı bir an önce uyanmak ümidiyle kahveye sarılmıştı.
''Yanlış yere bakıyorsunuz.'' dedi Paul'a.
''Ne?'' Paul dönerek arkasına baktı. ''Nereye?''
''Emmett Cole'un öldürülmesinden bahsediyorum. Stanley Bertoldi'ye kendi içinize bakmak zorunda kalacağınızı söyle.''
Paul kaşlarını çattı, yavaşça söylediklerini hazmetti. Yaklaşarak yüksek sesle fısıldadı.
''Bu ne anlama geliyor? Onu büyükelçilikten birinin mi öldürdüğünü söylüyorsun?''
Ömer başını salladı.
''Bilmiyorum.
Teşkilatınızdan bahsediyorum. Burada ya da Amerika'da bilmiyorum.
Ama neden?''
''Emmet'i susturmak için.''
''Ne konuda susturmak için?''
Genç adama bütün hikayeyi anlatmayı düşündü. Stambler, Cibril Aziz, komşularında kızışan sivil savaşa ortaklık etmeleri. Ama hayır, Stanley Bertoldi bir sonraki mantıklı soruyu soracak kadar zekiydi. Mısırlılar Stambler'ı nereden biliyordu? Sonra Sophie Cole'a ulaşan bağlantıları bulmak çocuk oyuncağı olacaktı.
''Sadece bunu söyle.'' dedi Ömer. ''Stan Bertoldi'ye dikkatli olmasını söyle.''
Sonra kafası karışmış Amerikalıyı sıcak fincanıyla bırakarak kalkıp dışarı çıktı. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 386.